Ayrım 6. Sayfa 52. Sibirya'nın kuzeydoğusuna açılan gemilerden birinde bir adam vardı. İsmi Timofey Ankidinov idi. Samur avcısıydı. Yüzlercesi gibi. Gemicilerin anlattığı hikayelere kulak asmazdı. Umursadığı tek bir efsane vardı. Pogiça. Efsanevi Pogiça nehri inanması güzel, inandıkça güzel olandı. Yitik sevgilinin silik sureti gibi Nazen'in gülümserdi sisin ardından. Hep uzaktaydı. Ebediyen uzakta. Yaklaştıkça uzaklaşıyordu. Sibirya'nın kuzeydoğusuna varıp da kızaklara sığmayan samur ölülerini peşleri sıra saça saça ilerleyenler, Pogiça nehrinin uğultusunu duymadan dönmemeye yemin etmişlerdi. Hem belki de oraya vardıklarında dönmeyi hiç istemeyeceklerdi. Binlerce samur dolaşıyor olmalıydı Pogiça'nın kıyılarında. Kömür karası gözlerinde kömür karası bir efsunla. Her biri yakutlarla dolu çukurlara açılan mor sislerinden patikalar vardı orada. Pogiça nehrinin suları sıcacıktı. Kimi yerlerde fokur fokur kaynayacak kadar. Pogiça nehrinin suları şifalıydı. Bir kez içine gireni tüm yaralarından arındıracak kadar. Sular ılık ılık, nazlı nazlı aktıktan sonra suskun bir göle dökülürdü. Göl ışıl ışıl parlardı uzaktan. Dibi iri iri incilerle doluydu. Gündüz uzak, gece yakın görünen bir dağın gölgesi sabit kadem dururdu gölün yüzeyinde. Ara sıra gümüş kayalar dökülürdü dağdan. İki gümüş kayayı birbirine sürtünce çisil çisil yağmur yağardı gölün üzerine. Damlalar fosforlu lekeler bırakırdı geride. Dünyanın geri kalanından tecrit edilmişliğin harfleriyle gayesiz şiirler yazardı yağmur Pogiça'da. Timofey Ankidinov, Pogiça hakkında anlatılan her şeye gönülden inanırdı. Sadece var olduğuna inanmakla kalmazdı Pogiça'nın, bir de onun sadece kendisi için var olduğuna, kendisini beklediğine inanırdı. Timofey Ankidinov bir samur avcısıydı, yüzlercesi gibi. Öylesine çeşnitsizdi ki hayatı, öyle vasat ve hatırda iz bırakmayan cinstendi ki yüzü, doğduğu günden beri sırf başkalarının gözüne girebilmek için o kadar çok dinlenmek zorunda kalmıştı ki, şu yeryüzünde bütün insan soyu içinde Pogiça'yı görmeyi kendisinden daha fazla hak eden biri olmadığını inanırdı. Öylesine bağlanmıştı ki efsaneye, İnci Kadınım diye seslenirdi Pogiça'ya ve ne vakit birinin çıkıp da onun ismini zikrettiğini, hayalini kurduğunu görse öfkeden çılgına dönerdi. Efsane en çok ona vaat edilmişti ve bir tek ona. İşte bu yüzden haftalardır içinde seyahat ettikleri gemi karanlık sulara gömülürken bile biliyordu ölmeyeceğini. Pogiça'yı bulmadan ölmeyeceğinden öylesine emindi ki karaya yüzmek için neredeyse hiç çaba göstermemiş, sihir sıcaklığında bir elin uzanıp buz kütlelerinin arasından onu çekip çıkarmasını beklemişti. Nihayet karaya vardığında gemideki denizcilerden birini buldu karşısında. İki adam korkunç bir kazadan sağ çıkabilmenin muhteşem vebaliyle utançtan ve sevinçten yanakları pençe pençe sarıldılar birbirlerine ve dönüp şaşkınlıkla baktılar sulara. Az evvel kapkara girdabına çektiği enkazın artıklarını şimdi köpük köpük beyazlığında kusan suları. Bu esnada denizcinin başındaki yaradan sızan kanlar gözlerine doluyor, saçlarında kararmış kan topakları birikiyordu. Oysa onun hiç de acı çeker gibi bir hali yoktu. Suratında tatlı bir gülümsemeyle denize bakıyordu. Yüreği fettan, çehresi solgun, dili peltek bir dalga yürüyordu peşi sıra. Dalganın altında yüzlerce çukurun binlerce derinliği iç içe geçmiş, tutkuyla çoğalıyordu. Bu yüzden fettandı yüreği. Dalganın içinde yüzlerce samurun binlerce gölgesi el ele tutuşmuş, ışığı karartıyordu. Bu yüzden solgundu çehresi. Dalganın üzerinde yüzlerce sesin binlerce yankısı çığlık çığlığa boğuluyordu. Bu yüzden peltekti deli. Dalga ayak parmaklarından yukarıya doğru usul usul yükseliyor, değdiği yeri tatlı tatlı gıdıklıyordu. Timofey Ankidinov arkadaşının donmak üzere olduğunun farkındaydı. Çünkü böyle bir şeydi donmak. Ne noktalamak sürmekte olanı, ne hazırlanmak gelmekte olana. Ne bir son hayata, ne de bir başlangıç bir başka zamana. Sadece ve sadece uzayıp giden bir akış. Buradan uzağa. Çünkü böyle bir şeydi donmak, yani akmak, yani akarken durmamak, yani duramamaya akmak. Eşiksiz, merhalesiz, zahmetsiz ve böylesine akışkan olduğu için insanın kanını çekerken canını incitmeyen tek ölümdü donmak. Hayatın son bulmayacağına dair sıcacık bir avuntu yayardı buz kesmiş avuçlarından. Üstelik kendi de inanırdı inandırdıklarına. Aslında inkar, varlığına isyan eden tek ölümdü donmak. Kısık sesiyle mırıl mırıl konuşurdu kurbanının kulağına. coşkuyla anlatırdı yalanlarla örülü hikayesini. Sonra durup aniden susar, hikayeyi yarıda kesip gitmeye yeltenirdi. Kurban telaşla sarılırdı sıcacık avuntu yayan buz kesmiş avuçlara. Gitmesine izin vermezdi. Öldürürken kurbanının rızasını alan tek ölümdü donmak. Öldürürken gülümseten tek ölümdü donmak. Denizci huzurla gülümsüyordu. Timofey Ankidinov kaygıyla ona bakıyordu. Deniz kıyısında bunlar olurken biraz ileride ters dönmüş bir sepetin içinde henüz kıllanmaya başlamamış bir oğlan çocuğu ömrünün en çetin sınavını veriyordu. Henüz kıllanmaya başlamamış oğlan çocuğu yerli kabilelerden birine mensuptu ve bu sepetin içinde tam 3 gündür bekliyordu. Tam 3 gündür sürüyordu bu kör karanlık. Işığı özlediği söylenemezdi. İnsan nasıl ağzındaki yiyeceğin tadını kaybetmemek için yeni bir şey yemek istemezse, o da gözlerinin en son gördüğü görüntüyü kaybetmemek için yeni bir şey görmeyi istemiyordu aslında. Gözlerinin önündeki en son görüntü ablasının cansız vücuduydu. Yerde yatıyordu boylu boyunca. Upuzun, simsiyah saçları buz tutmuş toprağın altından esen rüzgarla dalgalanıyordu. Bütün kabile yas tutuyordu. Artık bir şamanları yoktu. Yaşlılar ruhu göçen şamanın yerine kardeşinin geçebileceğine inanıyorlardı. Tıpkı bir samurun gözleri gibi ölüme aşina bakıyordu bu oğlanın gözleri. Tıpkı bir samurun gözleri kadar kara. Göz bebeklerinin derinliğine bakılırsa yeni şaman o olabilirdi pekala. Ama henüz kimse onun doğru kişi olup olmadığını bilmiyordu. Bilebilmek için sınamak gerekliydi. Oğlan sınanacağını öğrendiğinde soru sormaktan kaçınmış, insanlardan kaçmıştı. Bütün günü tek başına geçirmişti. Gece ötekilerle beraber köyden ayrılmadan evvel ablasının saçlarından bir tutam kesmiş, etinden bir dilimi yemişti. Şimdi bomboş bir kese gibi büzülen, büzüldükçe küçülen, küçüldükçe içindeki boşluğu kemiren midesinin gördüğü en son yiyecek buydu. Davullar çalmıştı yol boyunca. Sonra deniz kıyısına vardıklarında kocaman bir ateş yakmış ve etrafına dizilmişlerdi. Kadınlar bir tarafa, erkekler bir tarafa. Oğlan ateşin etrafında kendinden geçen annesinin yay gibi gerilen vücuduna, ok gibi delen bakışlarına dalıp gitmişti. Şafak sökerken ateş sönmüş, sepet ortaya konmuştu. Tedirgin gözlerle bakmıştı sepete. 3 gün, 3 gece sonra bu sepetten çıktığında ya bir hiç olacaktı ya da yeni şaman. Annesinin verdiği mamut dişlerinden kolyeyi okşarken yeise kapılmıştı. Gitmişlerdi işte. Hepsi gitmişti. Oğlan karın üzerinde ters çevrilmiş sepetin içinde bir başına kalmıştı. Tek lokma yememiş, tek kelime etmemişti o andan itibaren. O gelene kadar ne tek lokma girecekti ağzından içeri, ne tek kelime çıkacaktı ağzından dışarı. Onu bekliyordu. Ruhunun dengi, denginin ruhu olan ziyaretçiyi. Beklediği ziyaretçi bir insan da olabilirdi, bir hayvan yahut ot da. Beklediği ziyaretçi onu insanüstü güçlerle donatıp tıpkı ablası gibi bir şaman yapabilir ya da tam aksine haddi olmadan böyle bir işe kalkıştığı için cezalandırabilirdi. Her ne olursa olsun her şey göze almış onu bekliyordu. Ziyaretçi eğer bir insansa yürürken, kuşsa uçarken, balıksa yüzerken, otsa karın altından boy verirken sepeti görecek ve gelecekti. Gelecek ve oğlanın kabilesinin yeni şaman olup olamayacağına karar verecekti. Henüz kıllanmaya başlamamış oğlan ters çevrilmiş sepetin içinde ziyaretçisini beklerken garip bir sıkıntının yüreğini kemirmesine mani olamıyordu. Henüz kendi kendine itiraf edemese de bilemediği bir sebepten ötürü ölesiye korkuyordu görünmekten. Denizci huzurla gülümsüyordu. Timofey Ankidinov kaygıyla ona bakıyordu. Bir yandan denizciyi böylesine gülümseten hayallerin Pugiçe ile ilgili olabileceğini düşündüğü için kıskançlığını dizginleyemiyor, bir yandan da adam donmasın diye çareler arıyordu. Ziyaretçi hala gelmemişti. Henüz kıllanmamış oğlan ne ablasını düşünüyordu artık ne de şaman olduğunda edineceği ismi. Açlıktan, yorgunluktan ve korkudan perişandı. Her an vazgeçebilirdi ama vazgeçecek kadar bile takati kalmamıştı. Derken aniden bütün vücudu sarsıldı. Sepetin içine bir şey girmişti. Oğlan sanki 3 gecedir bu zifiri karanlıkta yaşayan o değilmiş gibi, sanki ziyaretçi gelirken beraberinde bir perde daha karanlık getirmiş gibi bir müddet öylece durup gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. Karaltı yavaş yavaş belirginleşti. Büyükçe bir samurdu bu. Diğer samurlardan en az 5 kat iriydi. Oğlan onu görünce gülümsemeden edemedi. Demek bunca zamandır beklediği ziyaretçi, çehresinin aynası, bu alemdeki yansıması bir samurdu. Demek tıpkı gözleri gibi ruhu da bu kıvrak hayvanınkiyle benzeşiyordu. Samur ve oğlan göz göze durdular. Oğlan ve Samur benzerliklerine baktılar. Her ikisinin gözlerinde de olanca cüretiyle ışıldıyordu ölüme aşina pırıltılar. Karşılıklı iki aynaydı onlar. Baktıkça birbirlerinin içine akıp birbirlerine çoğaldılar. Sonra gözlerini yumdular. Sanki o daracık sepetin içinde değil de açık arazidelermiş gibi rahat ve kıvrak başladılar şamanların kadim dansına. Davullar çalıyordu fersah fersah uzakta. Tokmak davula her indiğinde oğlanın ayakları hızla vuruyordu toprağa. Canı yanıyor, eti kanıyordu. Oğlanın yaralarını yalıyordu Samur. Hayvanın dilinin değdiği her yara anında kapanıp iyileşiyordu. Gözlerini birbirlerinden ayırmadan aynı anda aynı hızla döndüler yüreklerinin kar fırtınasında. O kadar çok döndüler ki dünyanın başını döndürdüler. Döndükçe kendilerinden geçtiler. O karanlık, daracık sepetin içinde ruhlarının sınırsızlığını, aydınlığını keşfettiler ve sevdiler birbirlerini. Yakında sepetten çıktıklarında her birinin gövdesi ait olduğu yere dönecek ama ruhları birbirinden ayrılmayacaktı. Bu onların sırrıydı ve bu an onların anıydı. Şaman ile hayvanın mahremi. Timofey Ankidinov çalılardan, dallardan kıytırık bir kızak yapmış ve suratındaki gülümsemenin solmuş olmasına bakılırsa donma tehlikesini atlatacağı benzeyen denizciyi bu kızağın üzerine yatırmıştı. Amacı önce deniz kıyısından uzaklaşıp bir sığınak bulmaktı. Gerisini sonra düşünecekti. Hem zaten düşünecek pek fazla bir şey de yoktu. Henüz keşfedilmemiş bu topraklardan bir servet kazanacağını hissediyordu. Burası bir samur cenneti olmalıydı. Kim bilir, belki de Pogiça'nın yakınlarındaydı. Belki de çok yaklaşmıştı ona. Hep hayalini kurduğu o ihtişamı, sınırsız bolluğa, inci kadınına. Timofey Ankidinov kızağı çektiğinden henüz ayak basmadıkları topraklara bakıyordu yürürken. Kızakta yatan arkadaşı ise gözlerini güç bela aralamış, geçtikleri yolları seyrediyordu sessizce. Aniden bir karaltı geçti önlerinden. Bir samurdu bu. Diğer samurların en az 5 katı büyüklüğünde. Adamları fark etmeden geçip gitmiş ve biraz ötede gözden kaybolmuştu. Timofey Ankidinov devasa samuru görünce o kadar şaşırmış, o kadar heyecanlanmıştı ki ses çıkarmamak için kendini zor tutabildi. Denizciye bir şey söylemedi. Kızağın yönünü değiştirip samurun ayak izlerini takip etmeye başladı. İzler az ileride bir tebeciğin önünde son buluyordu. Samur avcısı sessizce yaklaşıp tepeciğin üzerindeki karları şöyle bir kazıdığında bunun ters dönmüş büyükçe bir sepet olduğunu anladı. Bu keşif onu daha da heyecanlandırdı. Belki de efsanevi Pogiça'ya açılan kapı işte bu sepetin altındaydı. Belki de Sibirya'nın bütün samurları bu kapıdan geçip avcılardan saklanmayı başarıyordu. Böyle kocaman bir samuru yuttuğuna göre muhakkak paha biçilmez bir sır vardı sepetin içinde. Belki de bakmasak daha iyi olur. Avcılar için bir tuzak olabilir. Ya da bir Sibirya laneti. Denizci bir yandan bunları söylerken bir yandan da doğrulmaya çalışıyordu. Timofey Ankidinov suratını ekşiterek baktı ona. Ne Pogiça'nın ne de iri kıyım samurlarının başkasının eline geçmesine izin veremezdi. Söylenenlere hak vermiş, bakmaktan vazgeçmiş gibi yaparak kızağın yanına döndü ve aniden kızakta yatan adamın üzerine saldırdı. Zaten bir hayli halsiz düşmüş olan ve böyle bir saldırıyı hiç beklemeyen denizci o kadar boş bulunmuştu ki kama vücuduna saplanırken bile hiç karşı koymadı. Karda kan, karda kan, karda kan, karda kan, karda kan adam, kardan adam, kandan adam. Timofey Ankidinov heyecandan tir tir titreyerek etrafa bakındı. Çok fazla kan vardı ortalıkta. Gördüğü her şeyi kırmızıya kesmişti. Gözlerine dolan kanları temizledi. Kanlı kamayı uzağa fırlattı ve karda düşe kalka sepete yaklaştı. Açtı ve baktı. Samur ve oğlan, iki denk ruh, iki kandaş varlık, iki hüzün yumağı, iki yabansı çehre, iki karmaşık sanrı, oğlan ve samur. Ruhlarını birbirlerinde çoğaltarak teklikte erimek üzerelerdi ki yarım kaldı vuslatları. Sepetin açılmasıyla birlikte pişkin bir tebessümle içeri daldı güneşi ve ardından yabancının nazarı. Oysa o an nasıl da mahremdi. Gözlerden uzak olmalı, katiyen görünmemeliydi. Tılsım bozuldu. Her şey yarım, her şey iğreti kaldı. Şimdi oğlan da, samur da kendi gövdelerinin yarısını berikinden geri alabilmek için ümitsizce çırpınıyordu. Oysa ortada sadece bir tek gövde vardı. Ustad'ın tam ortasında bozulduğu için tılsım artık ne bir adım geri atıp eski hallerine dönebiliyor, ne bir adım ileri gidip dönüşümü tamamlayabiliyorlardı. Karanlığı yırtan, mahremiyeti hiçe sayan ışık geldiği gibi yok olduğunda, Timofey Ankidinov ağzı şaşkınlıktan bir karış açık, gözleri dehşetten fal taşı gibi açılmış bir halde öylece bakmaktaydı sepetin altındaki mahluka. Tobolsk askeri valisi arkasına yaslanmış, bir yandan içkisini yudumluyor, bir yandan da haftalar evvel burnunun ucunda çıkan ve bir türlü iyileşmeyen yaranın kabuklarını yoluyordu. Artık Tobolsk, Sibirya'nın en mühim şehri olmuştu. Ruslar burayı sadece ticari değil, dini bir merkez olarak da gördüklerinden, Tobolsk'ta erkekler ve kadınlar için birer manastırın yanı sıra bir de din okulu açmışlardı. İlkellere Tanrı'nın ismini öğretip putperest adetlerin kökünü kazımaya ahdetmiş din adamları, vahşi topraklara doğru yola çıkmadan evvel bir müddet burada ağırlanırdı. Ticarete gelince, Tobolsk bütün tüccarların gözbebeği uğrak yeriydi. Bilhassa Buharalı ve Tatar tüccarlar doğunun kıymetli mallarını taşırlardı Tobolsk pazarlarına. Tobolsk, askeri valisi parmaklarının ucundaki kana baktı. Gene yarayı soyarken kan atmıştı. Yeniden içki doldurdu bardağına. Buraya gelirken yanında 50 uşak, sürekli birbirleriyle dalaşan 5 fahişe, 3 papaz, yüzlerce fıçı şarap ve içki getirmişti. Böyle giderse buradan ayrıldığında bütün bunları en az 9-10 misline katlamış olacağından emindi. Av mevsimi sona ermek üzereydi. Pek yakında sınır karakolunun etrafındaki bütün yerli kabileler haraçlarını teslim edeceklerdi. Daha uzaklara açılan gözüpek kosaklar da dönmeye başlardı artık. Yanlarında Kürklerle. Kürkler, Tobolsk askeri valisi yolduğu kabuğu parmaklarının arasında ezerken gülümsedi. Kürkleri severdi. Kürkler olmasa bu lanetli yerde bir gün bile durmazdı. Sil baştan hesap yapmaya başladı. Zaten en sevdiği şey günün sonunda odasına çekilip içkisini yudumlarken kazancını hesaplamaktı. Bu sefer şeytana bile pabucunu ters giydirmeyi başarmıştı işte. Bunca zaman haraç vermeyip başına bela kesilen Tunguzların çocuklarını kaçırtmayı akıl edince mesele de kökünden hallolmuştu. Şimdi samur kürkleri karşılığında ana babalarına satıyordu çocukları. Kaçırılanlar arasında kabile reisleri ve şamanlar da vardı. Gerçi kabile reislerini kaçırmak zordu zor olmasına da gayet karlıydı. Onların karşılığında kızaklar dolusu kürk alabiliyordu. Bazıları lüzumsuz yere direnmeye kalktığında askeri vali kendi elleriyle veriyordu cezalarını. İsminin baş harflerinden dökülmüş demirle dağılıyordu suçluları. Hep aynı yere vuruyordu mühürünü. İki gözlerinin tam ortasına. Böylece mahkumlar bundan böyle nereye giderlerse gitsinler, bir daha asla ellerini aynı alamayacak ve askeri valinin kudretini anlatmış olacaklardı onlara her bakana. Bir de şamanlar vardı kaçırılanlar arasında. Oldukça tuhaftılar. Geceleri kodeslerinde öylesine ürkütücü sesler çıkartıyorlardı ki, başlarında nöbet tutmaya yanaşmıyordu gardiyanların hiçbiri. Şafak sökene kadar hiç durmadan uluyup tepinerek, ayaklarındaki zincirlerin şıkırtısını boyunlarındaki mamut dişlerinin şıngırtısında paralayarak saatlerce dönüyorlardı. Askeri vali zaman zaman aşağı inip bir köşeden onları seyrediyordu. Kızak köpekler için ayrılan kurtlu etleri atıyordu önlerine. Yemedikleri olmamıştı şimdiye değin. Ağır ağır çiğneyerek yiyorlardı eciş bücüş kokmuş etleri. Çürümüşlüğün rengine bürünüyordu göz bebekleri. Her seferinde midesi ağzına geldiğinden telaşla uzaklaşıyordu askeri vali. Az kalmıştı bu lanet olası yerden kurtulmasına. Yakında gidecekti. Biraz daha dişini sıkarsa ülkenin en zengin adamlarından biri olabilirdi buradan ayrıldığında. Kapının vurulmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Gelen emir erlerinden biriydi. Efendim, dışarıda bir samur avcısı var. Çuvalında çok kıymetli bir şey olduğunu söylüyor. Sizden başka kimseye göstermeyecekmiş. Pekala, dedi askeri vali. Sıkıntıyla esnedi. Bırakın gelsin, görelim bakalım ne varmış şu çuvalda. Az sonra Timofey Ankidinov suratında mağrur bir ifadeyle emir erini takiben içeri girdi. Sırtını dikleştirip günler öncesinden hazırladığı tunturaklı cümleleri tam sıralamaya başlayacaktı ki, askeri vali sert bir ifadeyle sözünü kesip bir an evvel çuvalı açmasını istedi. Samur avcısı gayet itaatkar çuvalı yere bıraktı. Sicimi çözdü ve bir adım geri çekildi. Sıkıntılı bir sessizlik oldu odada. Derken çuvalın içindeki şey boğuk iniltiler arasında önce kafasını sonra da tüm gövdesini dışarı çıkardı. Bu esnada burnundaki yarayla oynayan askeri vali şaşkınlıktan yarasının en hassas kabuğunu yolup kanattığı için bir müddet acıdan konuşamadı. Kendine geldiğinde ilk işi Bir yandan Timofey Ankidinov'un sırtını sıvazlarken bir yandan da çuvalın şerefine kadeh kaldırmak oldu. Dimini bulan her kadeh hızla tazelenirken aynı cümleyi kim bilir kaçıncı kez söylüyordu. Böyle bir çirkinliği herkes görmeli. Tobolsk'ta havasız basit bir barakada tahtta yuvarlak bir masanın üzerine çıkıp dans ederdi Samuroğlan. Tüccarlar, avcılar, macera perestler, sürgünler, kanun kaçakları, din adamları, kossaklar, fahişeler, çarın casusları, yüksek görevliler ve onların uşakları. Yani hasbelkader yolu bu ücra diyara düşen kim varsa hınca hınç masanın etrafını saran kalabalığa karışır. Küfürler, sataşmalar, bağırışlar arasında içkisini yudumlayıp Samuroğlan'ı seyrederdi.